Ayrım 21.
Sayfa 237. 5. kısım. Siena'da. 26. Evin anahtarlarını vermemezlik edemedim. Galileo'nun yargılanmasını bilimin dine karşı davası şeklinde basit bir çerçeveye oturtan Katolik karşıtı eleştirmenlerin iddiasına göre kilise bilimsel bir kurama, Kitab-ı Mukaddes'e dayanan gerekçelerle karşı çıkmış ve sonuçta Papa'nın yanılmazlığı madara olmuştur. Oysa teknik açıdan bakıldığında Kopernikus'la ilgili 1616 tarihli fermanı çıkartan kilise değil sansür kuruluydu. Aynı şekilde 1633'te Galileo kilise tarafından değil, Engizisyon tarafından yargılandı ve mahkum edildi. Tıpkı Papa 8. Urban'ın Galileo'nun mahkumiyetine göz yumması gibi, Papa 5. Pol'de 1616 tarihli fermanı onaylamış olsa bile, her ikisi de bunları yaparken Papa'nın yanılmazlığı iddiasında bulunmadılar. Papa'ya ait özel bir ayrıcalık olan yanlış yapmama dokunulmazlığı, yalnızca inançla ve ahlakla ilgili konularda kilisenin çobanı olarak resmi bir beyanda bulunmak üzere konuştuğu anlar için geçerlidir. Dahası yanılmazlık hakkı, Galileo'nun döneminde asla resmi olarak tanımlanmamış, 200 yıl sonra 1869-70'te yapılan 1. Vatikan Konseyi'nde ortaya atılmıştır. Urban, hayattaki bir papanın, yani kendisinin verdiği bir hükmün, 100 ölmüş papanın kararlarından ağır basacağını söyleyerek böbürlenecek kadar kendi gücüne inanmış biri olmasına karşın, yine de Galileo'nun davasında yanılmazlık iddiasında bulunmaktan uzak durmuştu. Galileo'nun yargılanmasını Hollanda'daki evinden takip eden Fransız filozof René Descartes bu ayrımı iyi anlamıştı. Örneğin bir meslektaşına şu yorumu yaparken ümitliydi. Bu suçlamanın ne bir konsey ne de papa tarafından olumlandığını görmediğimden, sadece bir kardinaller komitesinin işi olduğundan, Kopernikus'un kuramının başına da bir zamanlar aynı biçimde mahkum edilmiş olan antipodelerin 8. yüzyılda yasaklanmış yerin ters tarafında insanların yaşadığı görüşü, başına gelen gelecektir. Yine de Cizvit eğitimi almış dindar bir Katolik olduğundan Kopernikus'un evren görüşünü benimsediği, yeni bitirdiği kitabı Le Monde'u basmaktan kaçındı. Bu arada ilk okudukları andan beri diyaloga onay vermiş ve yazarını dostları olarak görmeye devam etmiş Siena Başpiskoposu Ascanio Piccolomini gibi yüksek rütbeli kişilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda din adamı vardı. Diyalogun etrafında ilk yaygaralar kopartıldığında Galileo'ya yazdığı bir mektupta Başpiskopos Piccolomini şunları söylüyordu. Bizatihi en ürkek vicdanı bile teskin etmesi gereken bu eserin sunduğu böylesi yeni ve sarih bir doğrulamanın bir takım insanların duygularının muhalefetine uğramış olması bana son derece tuhaf görünüyor. Bir kusur varsa o da kitapta değil, onların kitaptan ne anladıklarındadır. Öte yandan bunu, hatta daha da kötüsünü hak ettiğinizi söylemeliyim. Zira bilimi kontrol edenleri silahsız bırakacak adımlar atıyorsunuz. Sonuçta onlara kutsallık zeminine sığınmak dışında bir şey bırakmıyorsunuz. İçinden iki papa çıkarmış seçkin bir aileden gelen uzun bir alimler zincirinin son halkası olan Başpiskopos Piccolomini'nin kendisi de matematik tahsili görmüş biriydi ve yıllardan beri Galileo'ya hayrandı. Şimdi mahkemenin ardından 6 Temmuz'da Roma'daki Toskana elçiliğinden ayrılan ve 3 gün sonra 9 Temmuz'da muhteşem kubbeli Siena Katedrali'nin hemen yanındaki Piskoposluk Sarayı'na gelen Galileo'nun vesayetini Piccolomini üzerine almıştı. Galileo, Engizisyon'un Nisan'daki sorgusundan döndüğünde Büyükelçi Nicolini'nin tarif ettiği gibi eğer ölüden farksız idiyse, böyle geçen nice haftadan ve travmalardan sonra Temmuz'da Siena'ya geldiğinde kim bilir nasıl görünüyordu. Cezanın adaletsizliği kendisine öylesine azap veriyordu ki birkaç gece uyuyamadı, ümitsizlik içinde haykırıyor, anlamsız sözler ediyordu. Başpiskopos yatakta kendisine kazara bir zarar vermemesi için Galileo'nun kollarını bağlamayı düşünecek kadar ürkmüştü. Ancak Piccolomini bu yaşlı adamın ruhunu tamir etmekte ve bilimsel araştırmalara dönmesini sağlamakta kararlıydı. Galileo'nun Engizisyon'un verdiği mahkumiyetin küllerinden yeniden doğarak başka bir kitap yazacak hale gelmesi, büyük ölçüde Piccolomini'nin müşfik ihtimamı sayesinde mümkün olmuştur. 1633'te Siena'yı ziyaret eden Fransız şair Saint-Amand, Piskopos da Galileo'yu sarayın konuk odasını dolduran görkemli goblenler ve eşyalar arasında, üzeri karalanmış sayfaların ortasında, yarı yarıya uzanmış halde mekanikle ilgili bir kuram üzerine hasbihal ederken gördüğünü anlatır. Çok muhterem ve sevgili babam. Efendim, Siena'dan yazdığınız sağlığınızın düzeldiği haberini veren mektubun beni ve tabii Suor Arcangela'yı nasıl memnun ettiğini ne kadar dil döksem de anlatamam. Kaldı ki ifade etmeye girişemediğim şeyden ne anlayacağınızı siz iyi bilirsiniz. Yine de mutlu sonu duyduklarında buradaki rahibelerin yaptığı şenliği ve cümbüşü size anlatmak istiyorum. Çünkü gerçekten olağan dışı bir şeydi. Haberi alan baş rahibe diğerleri gibi kollarını açarak bana koştu. Mutluluktan ağlıyordu. Bu sahneden sizi ve bizi ne çok sevdiklerini anlayınca hepsine gerçekten köle gibi bağlandım. Ayrıca Monsenyör Başpiskopos gibi müşfik ve nazik bir ev sahibinin yanında kaldığınızı duymak mutluluğumuzu daha da artırdı. Gerçi bunun bizim açımızdan potansiyel zararları da olabilir. Zira son derece hoş sohbet biri olması sizi arzu ettiğimizden daha çok meşgul edip orada alıkoyabilir. Yine de burada hala salgın şüphesi bulunduğundan orada kalmanızı ve sizin de mektubunuzda söylediğiniz gibi bizdekinden daha büyük bir sevgiyle değilse bile daha büyük bir kesinlikle gerçekler hakkında sizi bilgilendirebilecek en yakın dostlarınızdan bir teminat alıncaya kadar beklemenize sağlık veririm. Bu arada mahzeninizdeki şaraptan en azından bir fıçıdan kazanç temin etmenin akıllıca olacağına karar verdim. Zira şimdilik iyi durumda olsalar da bu sıcakların tortulaşmaya neden olmasından korkuyorum. Buradan ayrılmadan önce hazırladığınız fıçı, hani hizmetkarların içtiği şarap, çoktan bozulmaya başladı. Bu işten hiç anlamadığımdan yapılması gerekeni bana söylemelisiniz. Fakat bütün yıl yetecek kadar ürettiğinize ve 6 aydan beri uzakta olduğunuza göre birkaç gün içinde dönecek olsanız bile kalan şarabın size bol bol yeteceğini sanıyorum. Bunu bir yana bırakıp beni daha endişelendiren başka bir konuya gelmek istiyorum. Roma'dan gönderdiğiniz sondan bir önceki mektubunuzda ima ettiğiniz gibi davanızın nasıl bir yoldan hem sizi hem de hasımlarınızı tatmin edecek biçimde sona erdiğini öğrenmeyi çok isterim. Müsait olduğunuz bir zamanda ve dinlendikten sonra bana ayrıntıları anlatınız. Bu çelişkili durum hakkında aydınlanmak için bir süre daha sabredebilirim. Signor Geri bir sabah sizin çok büyük bir tehlikede olduğunuzu düşündüğümüz sıralarda buraya geldi efendim. Ve Signor Aggiunti ile birlikte evinize giderek yapılması gerekenleri yaptılar. Daha sonra bana bunun sizin fikriniz olduğunu söylediniz. Başınıza daha büyük bir bela açılmasını önlemek o sırada bana en elzem şey olarak göründüğünden size yardım etmeye çalıştığını görünce anahtarları ve düşündüğü şeyi yapma serbestisini vermeden edemedim. Geçen cumartesi hanımefendiye, Büyükelçi Nicolini'nin eşi, bütün sevgimi döktüğüm bir mektup yazdım. Ondan aldığım cevabı ileride sizinle paylaşacağım. Mektubuma burada son veriyorum. Şu anda gecenin 3. saati ve gözlerim kapanıyor. O yüzden bir münasebetsizlik ettimse beni affedin. Mektubunuzda isim isim belirterek gönderdiğiniz selamlarınıza misliyle mukabele ederiz. Özellikle La Piera ve Geppo döneceksiniz diye yerlerinde duramıyorlar. Rabbimin inayeti hep üstünüze olsun. San Matteo, 13 Temmuz 1633. Sizi çok seven kızınız Suor Maria Celeste. Signor Geri Bocchinieri'nin Pisa Üniversitesi'nde matematik kürsüsü başkanı olan ortak dostları genç Niccolo Aggiunti ile birlikte Galileo'nun yokluğunda evine gidip gördükleri iş, potansiyel olarak suç konusu olabilecek kanıtların yok edilmesiydi. Engizisyon temsilcilerinin Galileo'nun kağıtlarına el koymalarından korkan Galileo'nun destekçileri, sağ görülü davranarak Galileo'nun evinde bulunabilecek her şeyi bir bir gözden geçirdiler. Signor Geri, Galileo'dan görevini bildiren mektup daha kızına ulaşmadan önce manastıra gelmiş olmasına karşın Suor Maria Celeste hiç tereddüt etmeden evin anahtarlarını ona teslim etti. Geri, bütün bu dönem boyunca babasıyla arasında güvenilir bir bağlantı olmuştu. Üstelik elzem yerlerin anahtarlarının kızına durduğunu Signor Geri'ye babasından başka kim söylemiş olabilirdi? Bu anahtarlar Galileo'nun çalışma odasındaki belli dolaplara ve raflara ait olmalıydı. Elbette Geri, evin dış ve iç kapılarına ait anahtarları Il Gioiello'ya serbestçe girip çıkabilen Signor Rondinelli'den ya da tanıdık bir simaya, sanki aileden biri gibi olan Cecilia'nın kardeşine kapıyı açmamazlık etmeyecek kahya La Piera'dan alabilirdi. Ama özel kağıtların bulunduğu kasanın kilidini açmasına bir tek Suor Maria Celeste yardım edebilirdi. Olayı aktarış tarzına bakılırsa Suor Maria Celeste, Signor Geri'nin davranışını münasebetsiz bulmadığı gibi Engizisyon'a karşı işlenen bir suçu ortaklık ettiğini de düşünmedi. Bu ilişkide kendi ya da Geri'nin ve Aggiunti'nin veya Galileo'nun yaptığı hiçbir şey Tanrı'dan bağışlanmayı istemeyi gerektirecek şeyler değilmiş gibi görünüyordu. Ya da belki de burada yazıyla kendi tarzına göre bunun için dua etmiş de olabilir. Roma'daki davanın sonucunun kafasını karıştırması, İşler ona her iki tarafı da tatmin edecek biçimde çözümlenmiş gibi görünüyordu. Babasının mahkumiyet kararı açıklanmadan önce gönderdiği mektuplardan kaynaklanıyordu. Dostlarıyla yaptığı günümüze kalabilmiş yazışmalardan görülebileceği gibi Mayıs sonunda Galileo kendisine merhamet gösterileceğinden ve bu davaya bulaşmış kimseyi utandırmadan olayın örtbas edileceğinden emindi. Ama sonunda hiçbir şey beklenildiği gibi olmadı. Mahkemeden sonra Fransa'daki eski bir öğrencisine yardım beklemiyorum çünkü suç işlemedim. Eğer hata etmiş olsaydım bağışlanmayı bekleyebilir ve elde edebilirdim. Çünkü hükümranlar kabahatleri bağışlayabilirler. Oysa yanlışlıkla suçlanmış masum birinin karşısında tam bir hukukilik görüntüsü vermek için sertliği elden bırakmamak lazım gelir. San Matteo'daki rahibeler Galileo'nun Roma'dan Toskana'ya mutlu dönüşünü büyük bir sevinçle kutluyorlardı. Oysa çok geçmeden Siena'nın gerçekte evden ne kadar uzak olduğunu fark ettiler. Birleşmenin önüne dikilen engel sadece günlerce at sırtında geçilecek dağlarla tepelerle dolu 40 milik bir yoldan ibaret değildi. Papa'nın öfkesi de cabasıydı. Galileo'ya henüz Arcetri'ye dönme izni verilmemişti. Aslında Urban Galileo'ya eve dönme iznini hiç vermeyebilirdi. 16 Temmuz tarihli mektubunda Sor Maria Celeste, siz Roma'dayken efendim kendi kendime oradan ayrılıp Siena'ya gitmeniz nasip olursa rahatlayacağımı söylüyordum. Çünkü o zaman sanki evinizde gibi olacaktınız ama şimdi bu bana yetmiyor. Sizin tekrar burada daha yakında olmanızın hasretini çektiğimi görüyorum. Fakat yine de şimdiye kadar bize cömertçe inayetini bağışlamış olan Rabbime şükürler olsun. Bu kadarına bile samimiyetle şükran duymak boynumuzun borcu olsun ki merhametiyle öyle irade buyuracağını umduğum Rabbim bizden yana olsun ve şefkatiyle gelecekte bize başka biçimlerde inayette bulunmaya razı olsun. Roma'da Büyükelçi Niccolini, Galileo'nun Il Gioiello'ya dönmesi için baskısını sürdürüyor ve umudunu yitirmemesi için en küçük gelişmelerden bile Galileo'yu haberdar ediyordu. Çok muhterem ve sevgili babam, Signor Geri'ye yazdığınız mektubu ilk paragrafındaki şeylerden dolayı ayrı bir zevk ve teselli bularak okudum. Signor Geri'nin sizin yardımınızla da olsa Vincenzo'nun satın almasını çok isteyişinden çıkardığım kadarıyla hakkında hiçbir şey bilmediğim küçük bir evle ilgili 3. paragrafa ilişkin bir şeyler söylemeye cüret edeceğim. Beni ilgilendirmeyen konulara karışarak kesinlikle küstahlık etmek istemem ama sizi çok az ilgilendiren şeyler bile beni fazlasıyla ilgilendirdiğinden sizden ricam ve tavsiyem efendim, şayet verecek gücünüz varsa meblağın tümünü olmasa bile önemlice bir bölümünü vermenizdir. Bunu sadece Vincenzo'ya olan sevginizden dolayı değil, geçmişte size gösterdiği büyük düşkünlüğün hatırına Signor Geri için yapın. Mümkün olan her yoldan size yardım etmeye çalıştı. O nedenle eğer size fazla bir yük olmayacaksa bir şükran ifadesi olarak bu parayı verin. Bana göre çok yerinde bir hareket olur. Sizin bu işleri benden çok daha iyi anlayıp düzenlediğinizi bilsem de, hatta ne dediğimi bilmiyor olsam bile, en azından her şeyi bana size olan saf sevgimin söylettiğini biliyorum. Roma'dayken yanınızda olan hizmetkar dün sabah buraya geldi. Bunu yapmasını Signor Giulio Nunci istemiş. Sizden mektup getirmemiş olmasını yadırgadım efendim. Ancak mazereti beni tatmin etti. Yolunun buraya düşebileceğini bilmiyormuşsunuz. Demek ki şu anda yanınızda bir hizmetkar yok. Buralarda rahatça hareket edemeyen bizim Geppo'nun tek isteği kendisine izin verilirse yanınıza gelmek. Bunu ben de çok isterim. Eğer mutabıksanız refakatle gönderilmesini ayarlayabilirim ve sanırım Signor Geri de Geppo'ya yolculuk izni alınması işini ayarlayabilir. Bu arada küçük katıra ne kadar saman alınması gerektiğini bilmem gerekiyor. Zira La Piera açlıktan ölmesinden korkuyor. Nevi şahsına mahsus bir hayvan olduğundan yemi kendisine layık bulmuyor. Eviniz için yapılan harcamalarla ilgili size bir liste yollamıştım. Ondan sonra başka harcamalar da yaptık. Şimdi size onları açıklıyorum. Vincenzo Landucci'ye her ay paranın ödendiğinden eminiz. Çünkü bütün makbuzları saklıyorum ancak son 2 ayın makbuzu hariç. Karısı vebadan öldüğünden beri bu sayede kadının ıstıraplarından kurtulup rahata erdiği söylenebilir, zavallı kadın. Ve hali hazırda 2 küçük çocukla eve kapanmış olduğundan açlıktan ölmek üzere olduklarını söyleyerek 6 skudoyu Tanrı rızasına benden biraz erken istedi. Ayın sonuna doğru parayı gönderdim. Hastalık şüphesinden kurtulur kurtulmaz makbuzu getireceğine söz verdi. Sözünde durmasını sağlamaya çalışacağım. Eğer başka bir şey çıkmazsa ilk gereğine bakacağım sair ödemeler olacak. Tabii burada olup da onlarla şahsen ilgilenmeniz mümkün olmazsa tepemizdeki sıcaklar yüzünden bundan da pek emin değilim ya. Bahçedeki limonların hepsi döküldü. Kalan az bir miktarda satıldı. Satışından gelen 2 lirayla de kendi inisiyatifimle sizin için 3 ayin yaptırdım. Bana dediğiniz gibi Sefire Hanımefendi'ye yazdım ve mektubu Signor Geri'ye gönderdim fakat bir cevap alamadım. O yüzden ya benim mektubumun ya da onunkinin yolda kaybolduğunu varsayarak tekrar yazmak akıllıca olur sanırım. Son olarak size bütün kalbimle sevgilerimi yolluyor, sizi kutsaması için Tanrı'ya dua ediyorum. San Matteo, 24 Temmuz 1633. Sizi çok seven kızınız, Sor Maria Celeste. Yıllar önce Vincenzo, Costa San Giorgio'daki evlerinin peşinatını ödemek için Sestilya'nın çeyizinin bir kısmını kullanmıştı. Galileo da katkıda bulunduğundan tapuda evin sahibi olarak kendi adı da yer alıyordu. Evin bir bahçesi, sarnıcı ve avlusu vardı ama odalar azdı. Şimdi bu evin hemen yanındaki yapı da satışa çıkarılmıştı. Genç ailenin evlerinden taşınmasına gerek kalmadan yerlerini genişletmeleri için kaçırılmayacak bir fırsattı bu. Galileo bir yandan bu öneriyi düşünürken kafasını yeni bir bulmacaya vererek sağlığını ve genel görünüşünü düzeltmeye başlamıştı. Başpiskopos Piccolomini Galileo'yu katedral için dev bir çan döktürme işine vermişti. 27. San Lorenzo Bayramı'ndaki korkunç tahribat. Siyanalı dökümcüler sokağa sıra sıra pencereli uzun çan kulesinin dibine yeni bir çan kulesi için kalıp dökmüşlerdi. Biri çanın dış kavisine, diğeri de iç tarafına ait olmak üzere iki kil kısımdan oluşan kalıp, tepesi üstü duracak şekilde muazzam bir yapı iskelesinin içine yerleştirilmişti. İşçiler kalıbın iki bölümü arasında hayati önemdeki aralığı korumak için kalıbın çok ağır olan iç kısmını kenarına sıraladıkları direklerin üzerine tutturarak çay süzgeci gibi kalıbın dış kısmının üzerine oturtmuşlardı. Fakat eriyi dökmeye başladıklarında kalıbın iç kısmı anlaşılmaz biçimde kalktı ve müstakbel çanın hatlarını mahvetti. Meydanda büyük şaşkınlık yaşandı ve spekülasyonlar başladı. Galileo doğru çözümün ne olduğunu başpiskoposun evinde bir gösteriyle sunmayı önerdi. Çan kalıbının iç kısmının eksiksiz bir ahşap modelini istedi. Model getirildiğinde çevirip içine ağırlaşmasını sağlamak için kurşun döktü. Daha sonra model kalıbı camdan bir kabın içine koydu. Çan kalıbı kabın içine beşik gibi oturdu. Başpiskoposun tarifiyle camla tahta arasında bir piyastra, ağır gümüş madeni bir para kalınlığında bir aralık kaldı. Daha sonra kabın içine tepesindeki bir delikten civa dökmeye başladı. Cam kabın ağzına doğru biraz yükselen civa kendisinden 20 kat daha ağır olmasına rağmen içi kurşun dolu model kalıbı yukarı kaldırdı. Galileo bu sonucu yüzen cisimlerle ilgili eski deneylerine dayanarak öngörmüştü. O deneylerde küçük bir çocuğun bile bir miktar suyun yardımıyla ağır bir yükü kaldırabileceğini göstermişti. Galileo, çanın kalıbını çökertenin de aynı etki olduğunu söyledi. Sıvılaştırılmış olan metal çok ağır olmasına rağmen kalıbın iç tarafını çabucak kaldırmıştı. Bir dahaki sefere iç kalıbın üstündeki kulpları yola sıkıca sabitlemelerini tavsiye etti. Çok sevgili efendi babam, sizinkilerin birinde dediğiniz gibi, eğer benim mektuplarım çoğu zaman çifter çifter elinize geçiyorsa, sizin kelimelerinizi tekrarlamadan ben de size bu son postada sizin mektuplarınızın bana aynı boyun durağa koşulmuş tahta takunyalı Fransken keşişler gibi ortalığı çınlata çınlata geldiklerini söyleyebilirim. Bu halleriyle bende her zamankinden daha fazla mutluluk ve has karışımı bir heyecan yarattıklarını söylemeliyim. Özellikle Vincenzo ile Signor Geri adına yaptığım yakarıların, daha doğru bir ifadeyle dürtüklemelerimin karşılık bulduğunu ve derhal üstelik benim istediğimden çok daha büyük bir cömertlikle yerine getirildiklerini öğrendiğimde. Demek ki benim dırdırlanmalarım huzurunuzu bozmuyor. Bu iyi. Zira bu ihtimal beni çok endişelendirmişti. Kendimi şimdi neşeli ve canlı hissediyorum. Teşekkür ederim. Geri dönmeniz konusuna gelince, Tanrı biliyor ya, bunu çok istiyorum. Ancak efendim, kendi eviniz olmasa da onun yakınında sakin bir yerde bir süreliğine kalmak için size uygun gelmiş o kentten ayrılma müsaadesi istemek yerine, sağlığınız ve şöhretiniz açısından şu anda bulunduğunuz yerde birkaç hafta daha kalmanızın iyi olduğunu sanıyorum. Bilhassa muhterem Başpiskopos Bey'in keyif veren sohbetini de hesaba katarsak, bu keyif diyarında bir süre daha kalmanızın, uzayan yokluğunuza gerçekten ağırtı yakan fakirhanenize şu anda dönmenizden evla olduğunu düşünüyorum. Hele bilhassa şarap fıçıları, başka bölgelerin şaraplarına yağdırdığınız övgüleri kıskandılar. Bir fıçı içindeki şarabı bozarak intikamlarını aldılar. Şarap başımıza gelebilir diye sizi çoktan uyarmış olduğum üzere kendini helak etmeye kararlıydı gerçekten. Signor Rondinelli'nin zekası ve gayretiyle önlemiş olmasaydık öbürlerinin de akıbeti aynı olacaktı. Signor Rondinelli hastalığı teşhis edip satışa hazır hale getirmeyi önerdi ve bunun için uğraşarak bir çare buldu. Matteo'dan bir tüccar aracılığıyla meyhanecinin birine satılarak mesele halledildi. Daha uygun iki katır yük şarap, Signor Rondinelli'nin yardımıyla testilere süzülüp gönderildi. Bu satışların sanırım 8 skudoluk bir getirisi olacak. Geri kalan şarap aile ve manastır için şişelenecek. Bu kadarcığını memnuniyetle alırız. Şarap bizi onu hepten dökmek zorunda bırakacak başka bir sürpriz daha çıkarmadan bu çareye sarılmak elzem göründü. Signor Rondinelli, talihsizliği bizim fıçılardaki sıvıyı tortusundan havalar ısınmaya başlamadan ayırmamış olmamıza yoruyor. Bu benim bilmediğim bir şeydi. Zira bu işte tecrübesizim. Bağdaki üzümler fırtınadan önce korkutacak kadar az görünüyordu zaten. İki şiddetli dolu fırtınası yedikten sonra üzümlerin gördüğü zarar tamamlanmış oldu. Eşkıyaların buralara varmasından evvel Temmuz sıcağında pek az üzüm toplanabildi. Çalacak başka bir şey bulamayan eşkıyalar elmalarla idare ettiler. San Lorenzo gününde feci yıkıcı bir fırtına koptu. Ortalığı kasıp kavuran şiddetli rüzgarlarla büyük hasara yol açtı. Çatının Signor Cellini'nin mülküne bakan tarafından geniş bir parçayı alıp götürerek evinize de zarar verdi efendim. Bir de içinde portakal ağacı olan seramik saksılardan birini devirdi. Sizden yeni bir saksı almamız için haber çıkana kadar onu şimdilik yere diktik. Çatıdaki hasarı da tamir için söz vermiş olan Bini ailesine, hani şu rahmetli Signor Martinelli'nin eşinin ailesine bildirdik. Diğer meyve ağaçları da neredeyse hiç ürün vermediler. Hele erikler, tek bir tane olsun erik göremedik. Armut ağaçlarına gelince biraz armut vardı ama onları da rüzgar heder etti. Fakat baklalar iyi mahsul verdi. La Piera'ya kalırsa 5 staya bir kileden az tutarlarmış. Hepsi de çok güzeller. Şimdi fasulyeleri kollamamız gerekiyor. Aylak aylak oturup oturmadığıma ilişkin sualinize yanıt vermek vardı ya. Şimdi olduğu gibi yine bir gecenin 3. saatinde uyku tutmamış bir başka vakte saklıyorum bunu. Adını andığım herkesin selamlarını gönderiyorum. Daha ziyade de buraya geldikçe haberlerinizi almadan ayrılmayan Doktor Ronconi'den. Tanrı sizi korusun. San Matteo, 13 Ağustos 1633. Sizi çok seven kızınız, Sor Maria Celeste. Katolik bir ülkede en sıradan konuşmada bile ayın herhangi bir gününü dini anlamıyla belirtmek, rakamla belirtmek kadar kolaydı. Dolayısıyla Galileo, çatısını uçuran, bir portakal ağacını yerle bir eden o müthiş fırtınanın kendisini kızgın bir ızgaraya bağlayan cellatlarıyla bir tarafının yeterince piştiğini, öbür tarafını çevirmelerini söyleyerek alay eden şey San Lorenzo'nun zikredilmesinden dolayı Ağustos'un 10'unda olduğunu anladı. 1633'te Arcetri köyüne bunaltıcı bir sıcak çökmüştü. Sıcak onu her zaman zayıf düşürdüğünden Sor Maria Celeste de havalardan şikayet ediyordu. Bir türlü uyuyamadığından kalemi tutacak dermanı bile kalmadığını söylüyordu. Bu elbette bir abartmaydı. Zira her hafta en az 2 mektup yazarak babasının evin ufak tefek ayrıntılarıyla ilgili merakını gideriyordu. Zaman zaman örneğin 85'indeki Sir Julian'ın ölümle girdiği mücadeleyi nasıl kazandığı gibi manastırla ilgili haberler de verdi. Fakat revirdeki hasta rahibelere yorulmak bilmeden gösterdiği ihtimamın ya da aman diyen herkesin yardımına koşmasının kendisini muhtemel bir baş rahibe adayı haline getirdiğinden hemen hiç söz etmedi. Bu görev için gereken yaşa gelmişti. Önceki Aralık ayında baş rahibe seçilebilirdi. Fakat o dönemde Roma'ya gitmek zorunda kalan babasının işleri nedeniyle eli kolu bağlanmıştı. Belki 1635'teki öteki seçimde rahibeler zeki ve duyarlı birinden beklenen önderlik türünü onda arayacaklardı. Hasta rahibeler konusunda. Baş rahibe şahsen ve diğer rahibeler aracılığıyla gerek yemeklerde gerekse diğer zorunlu şeylerde yol göstermek bakımından neyin gerektiğini özenli bir ilgiyle araştırmak ve durumun icaplarına göre şefkatle ve duygudaşlıkla gerekeni temin etmekle yükümlüdür. Zira rahibeler herhangi bir hastalıktan yatan hemşirelerine kendileri hasta düştüklerine nasıl hizmet görmek istiyorlarsa öyle hizmet etmeye mecburdur. Saint Clair Nizamnamesi 8. Bölüm.